Arkadaşlar merhaba. İsa Mesih'in benzetmeleri hakkındaki podcast serimize hoş geldiniz. Bu serimiz boyunca ben Özgür Jerdan sizinle birlikte olacağım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte emanet para benzetmesine bakacağız. Gelin okuyalım ilk başta, sonra açıklamaya başlayalım. Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıktı. 5 talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve 5 talant daha kazandı. 2 talant alan da 2 talant daha kazandı. 1 talant alan ise gidip toprağı kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü. Onlarla hesaplaşmaya oturdu. 5 talant alan gelip 5 talant daha verdi. Efendimiz dedi, bana 5 talant emanet etmiştin. Bak 5 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. 2 talant alan da geldi. Efendimiz dedi, bana 2 talant emanet etmiştin. Bak 2 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. Sonra 1 talant alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum. Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle, ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Haydi elindeki talantı alın. 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İlk olarak sormamız gereken, İsa Mesih burada kiminle konuşuyordu? Kimlere anlatıyordu bu benzetmeyi? Havariler birkaç bölüm önce İsa Mesih'e sormaya başlıyorlar. Dünyanın sonunun geldiğini nasıl bileceğiz? Sen göksel egemenliği getiriyorsun. Çok güzel. Ama o dünyanın sonu, o her şeyin bir nevi ikinci başlangıcı nasıl olacak? Nereden bileceğiz? İsa Mesih aslında biliyor. Bugün de bu aynı soruyu merak edip birçok insan tahmin etmeye çalışıyor. Bak şu oluyor, dünyanın sonu geliyor. Bak bu oluyor, dünyanın sonu geliyor. Ve burada genellikle ne yapıyoruz? Dışsal konulara odaklanıyoruz. Bak şurada bir savaş oluyor. Ha bak bu demektir ki dünyanın sonu gelecek. Bak burada şu kötülük oluyor, dünyanın sonu gelecek. İsa Mesih göklerin egemenliğini onlara anlatıyor. Göklerin egemenliğinde diyor böyle olmayacak. Siz kendi işinize odaklanacaksınız. Ve burada benzetmeye bakacak olursak görüyoruz ki adam diyor, bu köleleri olan adam, her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıktı. Yani hepsine aynı şeyi vermiyor. Herkesin bir nevi yeteneğine göre Tanrı onlara bir şeyler veriyor. Görevler veriyor, sorumluluklar veriyor. 5 talant, 2 talant ve 1 talant. Ya 1 talant neden 1 talant aldı diye böyle aklınıza takılmasın. 1 talantın o zamanki değeri aslında şey değil, bir para birimi değil, bozuk para gibi bir şey değil bu. Bir de bir altın para değil. Bir yaklaşık 30 kilo ile 60 kilo arasında değişen bir torba altından bahsediyoruz burada. 1 talant. Yaklaşık 200 yıllık çalışmaya eşdeğer. 200 yıl boyunca çalışırsanız asgari ücretle alacağınız para bu kadar ediyor. Ve 1 talant o kadar ve 5 talant elbette daha fazla. Fakat burada dikkatinizi çekmek istediğim, mal sahibi herkesin farkında, seviyesinin farkında. Ve geri döndüğünde 5 talant olan 10 yapıyor, 2 talant olan 4 yapıyor. Onlara ayrı davranmıyor. Aynı sözü kullanıyor onlara karşı. Yani anlıyoruz ki sen seninkinden sorumlusun, ben benimkinden sorumluyum. O kişi kendisine verilenden sorumlu. Herkesin sorumluluğu farklı, birbirimize yarışmıyoruz. Fakat Tanrı'nın bize verdiği, emanet ettiği bu para, emanet ettiği o sorumluluğun farkında olarak hareket etmemiz bizden bekleniyor. Ve ona karşın, var olana karşın nelerin daha fazla eklenmesi gerektiği, o size ilk verilenden kaynaklanıyor. Buradaki efendi aslında çok cömert bir yaklaşımda bulunuyor. Bir talent vererek bu kadar yüksek bir değeri o kişiye emanet ediyor. Ve burada bizim anlayacağımız Tanrı bizlere büyük bir emanette bulunuyor. Bizler Tanrı'nın suretinde yaratılmış varlıklarız. O bile büyük bir talent o anlamda. Bir sorumluluk. Sen ve ben Tanrı'nın suretinde yaratılmış varlıklarız. Ve bunun getirdiği büyük bir sorumluluk var. Bizler onu yansıtan aynalarıyız. Onun elçileriyiz bu dünyada. Sorumluluk sahibiyiz. Derinden, içten gelen. İnanın veya inanmayın. Bu Hristiyan olup, Müslüman olup, Hindu olup olmanın çok daha üstünde, çok daha dışında bir şey. Tanrı'nın sureti olmak. Ve görüyoruz ki hikayemizde 5 talantı olan olayın farkında. 5 talantı alır almaz gidip yatırıyor. 2 talantı alan yatırıyor. Fakat 3. gidip saklıyor. Elbette kendi nedenleri var. Siz de düşünün. Bir efendiniz var, kölesiniz. Size bir şey emanet ediliyor. Onlar yatırıyor. Hemen aklınıza bugün ekonomiyi düşünürsek, borsaya yatırma olsun ya da bir şey alıp satma olsun. Diğer iki kişi yatırırken üçüncü kişi korkuyor. Diyor ki ya saklayayım, tutayım, bende kalsın. En azından geri döndüğünde en azından bir talantsa bir talantı veririm. Diğerleri kaybedebilir parasını. Fakat ben kaybetmek istemiyorum. O nedenle korktuğu için efendisinden saklıyor. Ve hatta bu ilk başta okuduğumda o kadar da kötü bir şey gibi değil. Yani burada hikaye bitse, üçüncü kişinin gidip sakladığını bilsem aslında güzel bir, normal bir hikaye benziyor. Fakat olayın öyle olmadığını o kişiye verilen cezada anlıyoruz. Ve burada gördüğümüz gibi 5 talantını 10 talant yapana efendisi diyor ki bu küçük işlerde, burada onlarca milyon dolardan bahsediyoruz. Bu küçük işlerde kendini kanıtladın, ben sana daha fazla sorumluluk vereceğim. Sana daha fazla güveniyorum diyor. Ve burada aslında ne kadar cömertçe yaklaştığını görüyoruz. İnsanla ne kadar güvendiğini Tanrı'nın bir anlamda burada sembolize ediyor. Ne kadar Tanrı bize güveniyor, bir şey emanet ediyor. Kendi suretini bizlere veriyor. Dünyayı yaratıp insanlara veriyor. Ve burada büyük bir emanetin, büyük bir sorumluluğun farkında olmamız gerekiyor. İkinci kişide ise 2'yi 4 yapıyor. Ona da aynı şekilde tepki veriyor Tanrı. Ona demiyor ya tamam 5'i 10 yaptı, çok güzel kazandı. O da %100 bir anlamda getiri sağlıyor. O da 2'yi 4 yapıyor ve sonra görüyoruz ki aynı cevabı ona da veriyor. Aferin iyi ve güvenilir köle. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ve aynı şeyi tekrarlıyor ve diyor ki sana da daha fazla sorumluluk vereceğim. Tanrı hepsinin kapasitesinin farkında ve sonuncuya geliyor. Bir talent verdiğini ve çok ilginç bir cümle kuruyor köle. Diyor ki Efendimiz dedi senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Aslında bu ayetlere baktığımızda bizim anlamamız gereken konulardan bir tanesi de bu. Buradaki iki kişinin efendileriyle olan ilişkisi, üçüncüsünün efendiyle olan ilişkisinden çok farklı. 1 ve 2 korkmuyor. Efendileriyle bir bağı var. Yatırıyor. Bir çaba sarf ediyor. Üçüncü ise yatırmıyor. Köle sonuçta ne iş yapıyordu bu arkadaş o zaman boyunca? Sonuçta efendi sadece bir görev verdi ona. Bir görev vardı. Talantı al, bu parayı işle. Baş kaldırıyor bir anlamda. İşlemiyor. Yok ben kendime güvenmem kardeşim. İşlemeyeceğim ben bu parayı. Kenarda dursun daha iyidir. Yastık altında dursun. Bunun üstüne efendisini anlamama ya da yanlış anlama var. Efendisine çok büyük ithamlarda bulunuyor. Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçersin. Harman savurmadığın yerden devşirirsin. Hırsız diyor. Bir nevi aslında demek istediği de ona çıkıyor. Yani sen bir hırsızın yaptığını yapıyorsun. Senin hak etmediğin bir şeyi alıyorsun. Ve ben de bunu biliyorum. Korktum. Çekindim senden. İşte diyor al paranı. İade ediyor aldığını. Bu hikaye aslında bana yine hep yapıyorum bunu ama yine yapacağım. Yaratılışa götürüyor. Yaratılış 3. Yaratılış 3'te kötü olan yılan kadına geliyor. Şöyle konuşuyor. Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? Bir sorumluluk verilmişti. Gerçekten dedi mi? Emin misin? Diyor ki kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın. Yoksa ölürsünüz dedi. Yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Yılanın burada bir kandırması var. Yılan hiçbir zaman yiyin demiyor. Fakat çok daha kötü bir şey yapıyor. Burada ne demişti yılan? Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Adem ve Havva Tanrı'nın suretinde yaratılmıştı. Senin ve benim gibi. Zaten bir anlamda Tanrı gibiydiler. Onun yansımasıydı Adem ve Havva. Fakat yılan burada kendi özlerini sorgulatıyor onlara. Ve sonrasında da Tanrı'nın karakterini sorgulatıyor. Tanrı'nın karakterini sorguladıktan sonra aslında o zaman günaha hazır hale gelmiş oluyor ikisi de. Adem ve Havva da bu sefer Tanrı'nın iyi dediğine kötü demeye, kötü dediğine iyi demeye başlıyor. Ağaca bakıyorlar, ya Tanrı yemeyin dedi ama Tanrı bizden bir şey saklıyor. Bütün günahlarımızın kökü burada aslında. Tanrı senden bir şey esirgiyor. Ya Tanrı neden karışsın ki? Nokta nokta artık orayı istediğin gibi doldurabilirsin. Tanrı'yı kötü bir karakter, Tanrı'yı bizim eğlenmemizi, kutlamamızı, güzel bir zaman geçirmemizi istemeyen bir varlık olarak tanıtarak bizi ondan uzaklaştırıyor ve ona baş kaldırmamız, hatta ona karşı ithamda bulunmamız çok kolay oluyor. Adem yargı zamanı geldiğinde Adem ne yapıyor? Kadını suçluyor. Kadını suçlarken de diyor ki senin verdiğin kadın. Tanrı'nın kendisini suçluyor. Ve burada görüyoruz ki üçüncü köle de aynısını yapıyor. Üçüncü köle de efendisini suçluyor. Diyor ki sen böyle birisin, sen şöyle birisin, bu nedenle ben bunu yaptım. Yani bir şey yapıyor ve onu yapmasının nedenini direkt efendiye bağlıyor. Kendi sorumluluk almıyor. Efendisinin parasını efendisinin istediği gibi kullanmıyor. Efendisi orada ona bir talant veriyor. Talantın eski anlaşmadaki anlamı ağırlık, yük. Bunu aynı zamanda Tanrı'nın yüceliği olarak da çevrilebilir. Tanrı kendisini gösteriyor insanlara. Yüceliğini gösteriyor halka. Yüceliğini gösteriyor buradaki havarilere. Bir yük var. Ve o yükün getirdiği sorumluluğu almak istemiyor. Buradaki kişi. Diyor ki ne olur ne olmaz. Bir nevi tabiri caizse sağ solu belli olmaz bu adamın. Ben hiç bu işe bulaşmayayım. Reddediyor. Tanrı'nın sunduğu sorumluluğu reddediyor. Ve bizler şimdi emanet para benzetmesine bakarak ne anlamalıyız? Yani benim bir talantım o anlamda o kadar yüksek bir bana değer verildi mi? Bana o kadar bir sorumluluk yüklendi mi? Evet. Paulus Efendi Romalılar'da bahsediyor. Yüreğimize işlendiğinin, Tanrı'nın sözünün. Yüreğimize işlendiğinden bahseder. Bize verilen sorumluluk Tanrı'nın doğasında, Tanrı'nın yarattığı varlıklar aracılığıyla, birbirimiz aracılığıyla Tanrı'nın sözlerinin bize iletildiğini ve hatta kutsal kitap aracılığıyla Tanrı'nın o ağırlığının, o çok değerli, o talantın bir anlamda bizlere verildiğini gösterir. Eğer bizlere böyle bir sorumluluk verildiyse, eğer bir talant elimizdeyse biz o talantla ne yapacağız? Elbette bu yetenekler için de geçerli. Ve o zaman biz 21. yüzyılda emanet para benzetmesine bakarak ne yapmalıyız? Yani buradan benim payıma çıkan nedir? Payımıza çıkan şudur. Tanrı her birimize, bu dünyada yaşıyorsanız, onun suretiyseniz ve hepimiz öyleyiz, bizlere bir talant verildi. 5, 2 ya da 1. O talant Tanrı'nın kendi isteği amacıyla dağıtıldı ve herkes kendisinden sorumlu. İlk olarak sana ve bana Tanrı'nın sözleri açıklandı. Hem kutsal kitap aracılığıyla hem de Paulus Efendi'nin dediği gibi yüreğimize, doğuştan yüreğimize yazıldığından bahseder Paulus Efendi. Bize açıklandı Tanrı'nın sözleri. En önemli nokta budur. Bizler bu bize verilen emanete ne yapacağız? Hakkını verecek miyiz? Nasıl tepki vereceğiz? Tanrı bizlere kendisini gösteriyor. Kutsal kitap aracılığıyla, kutsal ruh aracılığıyla ve elbette yüreğimizde yazılı olduğundan bahseder Paulus Efendi. Yani hiçbir kaçamağımız yok. Dikkat etmemek, yok saymak, sorgulamamak, Tanrı'nın bize verdiği aklı kullanarak bu bizim elimizde olan bir şeyler. Bunu kaçamak olarak kullanamayız. Siz ve ben hepimiz bu sorumluluğun altındayız. İlk olarak o zaman yapmamız gereken bu. Bize verilen bu değerin farkında mıyız? Ve daha önce dediğim gibi o talent kelimesi, yetenek kelimesinin, İngilizce'deki talent kelimesinin köküdür. Oradan gelir bu kelime mesela. Talent, bizlere verilen bir yetenek var aynı zamanda. Hepimizinki aynı değil. Herkesinki farklı, bazılarına daha fazla verilmiş olabilir. Sorun değil, çünkü anlamamız gereken herkes kendisine verildiğinden sorumlu. 5 verilen 5'ten sorumlu, 2 verilen 2'den, 1 verilen de 1'den sorumlu. Sayıya bakmamız öğretilmiyor burada. Bize öğretilen sana ne verildi? Sana verilenin farkında mısın? Biz imanlar olarak bize verilen belki kilisede hizmet etmektir. Kilisenin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kilisede bulunan ihtiyarlara, yetimlere destek olmaktır. Mesela Rabbi Teresa gibi yüreği çocuklara bakmak, yoksullara bakmak için atan bir kadınsanız, gidip bunu yaşamanız aslında o size verilen talantın değerini bildiğiniz anlamına gelir. O talantın farkındayım. Tanrı bana bir şey verdi. Ben bunun peşinden gideceğim. Kendimi adayacağım buna. Rabbin sözünü öğretmek olabilir. Veya Rabbin sözünü paylaşmak olabilir. Veya iş kurup güzel kaliteli işleri insanlara sağlamak olabilir. Bunların hepsi Tanrı'nın size verdiği bir şey ise, bu sizinle Tanrınız arasında, ben size söyleyemem şunu yapın, bunu yapın, bu daha iyi, şu daha iyi. Hayır. Tanrı sana emanet ediyor. Geldiğinde de, hesap sormaya geldiğinde de o hesabı bana değil, sana soracak. Bana soracağı hesap, bana verdiği talantlar üzerinden olacak. Sen ve ben kendi amellerimle, aman şunu yapayım, aman yeteneklerimi tam kurtarayım, öyle kurtulacağız. Burada o öğretilmiyor. Aman şunu yapayım, yanlış yaparsam Tanrı beni cehennemine atar. Yok. Tanrı lütfunu sunuyor. Lütfu aracılığıyla da bizlere bu yetenekleri kullanma, bu yetenekleri onun hizmetine sunma fırsatı veriyor. Bizleri bir nevi Aden bahçesinde yaptığı gibi bahçıvan olarak sorumluluklarımızı yerine getirerek, bereketine bereket katarak onun çoğalmasında bir rol oynamamızı istiyor. Bence bu çok değerli. Tanrı sadece her şeyi ben yaptım, şimdi sınavdasınız, ayağınızı denk alın demiyor. Tanrı gelin, dahil olun, siz de yapın, beni örnek alın diyor. Bizim de çok güzel bir örneğimiz var İsa Mesih aracılığıyla. Gelin ona eşlik edelim. Gelin Tanrı'nın bize verdiği neyse artık onu Tanrı'ya sunalım.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastimizden haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.